Tekrar.
Dolayısıyla adımız bile
uyumlu
için. Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Takvimler 30 Mart 2021 Salı'yı, Türkiye'de saatler 15.04'ü gösteriyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Dünyanın dört bir yanındaki siz sevgili dinleyicilerimize Türkiye'den selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bizleri hangi yollardan dinleyebileceğinizi biliyorsunuz. Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com web adreslerimizden ya da cep telefonu tabletinize indirdiğiniz TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu 15.55'e dek yayında olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri yazarak sayfamıza ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde bugün 5 asırdan fazla bir zaman Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde bulunan ve Osmanlı'dan izler taşıyan bir ülkeyi, Kuzey Makedonya'yı konuşacağız. 1-21 Nisan arasında yapılacağı duyurulan fakat koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen nüfus sayımı, bu sayımın önemi ve bölgedeki Türk varlığı üzerine söyleşi gerçekleştireceğiz. Eski Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği Başkanı Abdülhakim Hikmet Doğan, Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Sayın Tahsin İbrahim konu hakkında değerlendirmeleriyle yayınımızda olacak. Efendim, yurt dışındaki vatandaşlarımızı, soydaşlarımızı ve onların sorunlarını konuştuğumuz Göç Yolları 60. Yıl özel köşemiz var bugün. Bugün köşemizde her hafta olduğu gibi Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı ve İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver yayınımızda olacak. Geçtiğimiz hafta konuk işçilik ve entegrasyonu, şiddet eylemlerini ve ötekileştirme konularını konuşmuştuk. Bu hafta yine aynı konu üzerinden söyleşimize devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Sesleri başladı. Şimdi güzel bir müzik kulaklarınıza geliyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Eski Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği Başkanı, Abdülhakim Hikmet Doğan Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Sayın Tahsin İbrahim telefon attığımızda. Sayın Tahsin İbrahim, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız, iyi misiniz?
İyi, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
Allah buradan, afiyet versin.
Buradan evladı Fatihan'dan, Kuzey Makedonya'dan, Kuzey Makedonya Türklerinden ana vatanımıza, Türk dünyasına, Türk milletine selam olsun efendim.
Bizler de bizleri dinleyen tüm soydaşlarımıza, vatandaşlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Mart ayı başında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Kuzey Makedonya Türkleri Sayım Değerlendirme Çalıştayı düzenlenmişti. Bu önemli bir çalıştay. Bu çalıştayda da Nisan'da yapılması planlanan nüfus sayımı konusu ele alınmıştı. Fakat koronavirüs pandemisi dünyayı sardı. Pek çok toplantı, nüfus sayımı ve pek çok sınav ertelendi. Nüfus sayımı da ertelendi. Normalde 1 ila 21 Nisan arasında yapılması planlanıyordu bu nüfus sayımının. Öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. Bu nüfus sayımı niçin önemli? Türk dünyası için nasıl bir öneme sahip?
Efendim şöyle. Kuzey Makedonya elbette ki dışarıdan bakıldığında çok kültürlü bir toplum, çok kültürlü bir devlet. Yani 7 anayasada 7 halkın yaşadığı ve onun ötesinde daha çok milletlerin yaşadığı bir ülke. Hı hı. Makedonya'da genelde Makedonlar, Arnavutlar ve Türk toplumu nüfus bakımından 3. yerde yer almaktadır. Asil kurucu unsuru Makedonya'nın, yani şu andaki Kuzey Makedonya ismiyle nüfus sayımı çok önemli. Burada Makedonya'da parlamenter bir sistem ile yürütülen, kendi anayasasıyla, fakat daha sonraları, yani bu Makedonya'nın bağımsızlığından sonra işte 2000-2001 yıllarında Makedon ve Arnavutlar arasında çıkan çatışmada ve bu çatışmayı durdurabilmek, önleyebilmek manasıyla bir Ohri çerçeve anlaşması yapıldı. Hmm. Bu Ohri çerçeve anlaşması anayasaya dahil edildi ve aslında özetle şu: Ohri çerçeve anlaşması hakça temsil ilkesini getirdi. Yani daha önceden var olan, fakat o Ohri çerçeve anlaşmasıyla hakça temsil biraz daha fazla vurgun hale oldu. Hakça temsil ne? Yani hakça temsil kısacası nüfus olarak ne kadar varsan o kadar devlet kurumlarında hakkın o kadardır. Yani pastanın dilimi sayına göre alırsın.
Hmm. Evet.
Bu sebeple Makedonya'da sayım çok önemlidir. Ve bu sayımı derken biz adeta Türk toplumu Makedonya'nın kurucu unsurudur. Her zaman yaşadığı ülkeye, bizim yaşadığımız bu Kuzey Makedonya ülkesine hep iyi gözle, hep sabahatle, merhametle bakmışız. Hep bu ülkeyi nasıl daha iyi kalkındıralım? Bu ülkeye nasıl bir katkımız olsun kültürel, ekonomik anlamda ve gibi. Fakat bizim özellikle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları'nın önderliğinde yapılan bir milli sayım kurultayı, çalıştayı 5 Mart tarihinde bu sayımların Makedonya'da adil bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Yani bizim gayretlerimiz, çalışmalarımız bu sayımda bir başka toplumu, bir başka milleti Türk yazdırma derdinde değiliz. Biz sadece bizim ülke genelinde yaşayan Türk toplumunun adil bir şekilde sayım yapılıp Türk insanını kayıtlanmasını sağlamak genel amacımızdır.
Evet. Evet. Siz aslında haklarınızı istiyorsunuz.
Tabii. Şimdi bunu yani bu kadar niye bu kadar tedirginiz bu sayımda? Niye biz bu sayımı o kadar ciddiye aldık? Yani sayım derken tüm halkımızı, tüm kurumlarımızı, siyasi yapılarımızı, sivil sektörümüzü, akademisyenlerimizi, diğer kurum ve kuruluşları seferber ederek adil bir sayımın, yani hep bunu devlet kurumlarından, hükümetten, parlamentodan, devletin istatistik kurumundan hep bunun adil olmasını istedik. Çünkü bugüne kadar yapılan sayımlar hep şaibelik olmuştur. Bakın, ilk Makedonya'nın yani Osmanlı çekilişinden sonra 912'lerden bir Sırp hakimiyeti, Sırp krallığı bu bölgelerde, daha sonra Yugoslavya'nın kuruluşu 44 yıllarında, ve o Yugoslavya'nın 6 cumhuriyetinden biri olan Makedonya, bugünkü Kuzey Makedonya ismiyle artık Türk toplumu yeniden toparlanmaya başladı. Osmanlıların çekilişinden sonra okullarımız, göçler olduğu 20'ler, 24'ler ve gibi tamamen 44 yıllarına kadar gelince tamamen Türklerden bir eğitim müessesesi hiçbir şey kalmadı. Fakat küller halinde kalan Türkler Makedonya'nın Yugoslavya içerisinde oluşundan 44'ten sonra tekrardan biz toparlanmaya başladık. Yeni okulların açılmasıyla Birlik Gazetesi, Sesler, Tan, derneklerin kurulması ve gibi. O dönemlerde 47-48 yıllarında Yücel Teşkilatı'nın kurulması, o Yücel Teşkilatı işte Türk toplumunun burada gelişmesi, Türk toplumunun burada var olması için mücadele eden ve maalesef bir yıl içerisinde kurşuna dizilen arkadaşlarımızın gayretleri içerisinde Türk toplumuna sahip çıktıkları için kurşuna dizilen ve işte bu süreçler içerisinde geçen bir zaman dilimi, bir coğrafya burası. İlk sayım 1953 yılında yapıldı. O göçler hemen başladıktan sonra 50-53 yıllarında Makedonya'da göç oldu Türkiye'ye. Çok büyük dalgalar, 200 binin üzerinde kişi göç etti. O dönemde yapılan sayımda Türkler 203.938, yani 15.63 yüzde olarak. Ve her yıl sayımlar yapıldı. 61, 71, 81, 91. Sonra hemen 91'den sonra yine 94 yılında. Ve son sayımlar 2002 yılında.
Evet.
Burada gördüğümüz şahibeli rakamlar şudur. %15'den %9'a düşeriz. %6'ya düşeriz. Sonra 80 yıllarından sonra, özellikle 90'dan bu yana göçler çok az oldu Türkiye'ye, ana vatana veya başka bir ülkelere. Fakat burada rakamlar çok düşük gösterir. Ve biz bunu Makedonya'nın her tarafında, bizim ülkemizde 81 belediyemiz vardır. Bir büyükşehir belediyesi 10 belediye ile birlikte ve geri kalan 71. Türk toplumu ise 78 belediyede yaşar. Sadece 3 belediyede Türk yok. Yani ülke genelinde Türk halkı var. Küçük bölgelerde yerleştiğimizden dolayı biz halkımızı biliriz. Ulaşmışız, görmüşüz, haneleri, sayılarına bakmışız. Yani düşünün, bir köyde, tamamen Türk köyünde bir hane, bir kişi bile başka bir toplumdan Makedon veya Arnavut'tan olmayan küçük bir köyde neticelerde 1000'in üzerinde Makedon yaşadığını, 1000'e kadar Arnavut yaşadığını neticelerde görürüz.
Hı hı.
Yani Türklerin yaşadığı bölgede Makedonlar sonra neticelerde çıkar. Dolayısıyla bizim nüfusumuzu ve bizim burada varlığımızı amortize etmek için böyle şaibeli sayımlar olur. Biz bu sayımların şaibeli olmaması için, yani düzgün, adil bir şekilde sayımların yapılması için bütün çabalarımız Türk Makedonya'daki tüm Türk insanı kurumlarıyla, siyasetiyle, sivil sektörüyle, akademisyenleriyle, üniversiteleriyle, okullarıyla bir araya gelip bu sayım için el ele vermiş bir toplum olduk.
Bu nüfus sayımını adil bir şekilde denetleyecek merci birim var mı?
Şimdi aslında bizi yoran iki mesele var. Sayımlar anayasal hakkımız olarak şu: her bölgede 81 belediyeyi 45 bölgeye böldüler. Yani burada her şey olur, Türk toplumu sorulmaz. Yani tamamen kurucu unsur olan bu hal, bu memleketi, yaşadığı ülkeyi, inanın ki diğer her milletten en çok seven, üstünde titizlikle bakan sadece Türk milletidir. Ona rağmen biz hiçbir kararda sorulmuyoruz burada. 45 bölgeye böldüler. 45 bölgede anayasal hakkımız Türkiye eski sayımlara göre, yani 2002'ye göre, her bölgede, Türk'ün yaşadığı her bölgede sayman Türk olması lazım. Yani bu kanunu biz yazmadık, kendileri yazdılar. Özetleyeyim, Türk'ün yaşadığı her bölge, köy mü, kasaba mı, mahalle mi, sayman Türk olması lazım. Kanun bu, müfredatta, evet, bu, mevzuatta bu. Fakat bunu pratikte yapmıyorlar. Ve şu anda bizim çoğu bölgelerimizde, Türk'ün yaşadığı bölgede saymanlarımız yok. Biz de burada sahada birinci, yani mağlup olacağımız bölge sahada. Saymanlarımız yeterli olmadığından dolayı orada bir şaibelik görüyoruz. İkincisi, bu kurumu, bu sayımı yapan Devlet İstatistik Kurumu. Fakat Devlet İstatistik Kurumu kurulduğunda öyle bir kurum kurulmuş ki bu kurumu hiç kimse denetleyemez. Bu kurum kendi sistemiyle ve ikiye bölünmüş kurum.
Özel bir
Makedonlar ve Arnavutlar,
evet,
kurumun içinde.
Evet.
Yani ilaç için bir Türk yok. Fakat Türkler Makedonya'da 2002 sayımlarında 3.85 oranında reel olmayan ve şu anda benim başında bulunduğum kurum, Adexam kurumu, resmi yazı ile biz o sayımları tanımadık, kabul etmedik. Niye kabul etmedik? Çünkü bizim merkezimiz Gostivar'da ve Gostivar'ın yakınlarında Banisa diye bir Türk köyünde bir Makedon ailenin yaşamadığı bir köyde, bir bakın neticelerde, resmi hala sitelerde, kitaplarda vardır, 1100 Makedon'un yaşadığı ve 900'ün üstünde Arnavut'un yaşadığı bir köy neticeler çıkmıştır. Halbuki o köyde bir hane, bir kişi bile Makedon yok. Dolayısıyla, evet, bu bizim 3.85 rakamımız hem sayımlarda hem de Devlet İstatistik Kurumu'nda öyle olmamız lazım o çerçeve anlaşmasına göre. Fakat olmuyor. İkinci mesele, şu anda planlanan 1 ile 21 Nisan'da planlanan, ancak dün Sayın Başbakan'ın Zaev'in açıklamasıyla sayımlar ötelendi. Belli bir süre iptal edildi, yani ertelendi. O da 5 ile 30 Eylül arasında sayım gerçekleşecek. Bu Devlet İstatistik Kurumu'nda, sözü ona getireyim, Devlet İstatistik Kurumu'nda bu defa sayımları 2 kişi denetleyecek ve sayım neticeleri 2 imza ile son bulacak. Neymiş? 1 Makedon'un imzası, 1 de Arnavut'un imzası. Yani müdür Makedon, o imza edecek. bir de Arnavut müdür imza ettikten sonra bu sayımlar, resmi neticeler yayınlanacaktır. Peki bu iki imzalı olan bir neticelerin neticelendirilmesinde biz sakıncalı görürüz bunu. Tepkilerimiz hep bu yandandır bizim. Ve şu andaki Makedonya'da gayret etmiş olduğumuz, haklı olduğumuz yönde çalışmalarımız bu doğrultuda devam eder. Ve sayımlar ötelendi. Aslında 5-30 Eylül'e ötelendi. Fakat biz çalışma hızımızı değiştirmeyeceğiz. Tekrar bu sayımlar konusunda sanki yarın sayımımız vardır. O şekilde kurumlarımızı, halkımızı bilgilendirmeye devam ederiz.
Evet, siz haklı olarak doğru bir nüfus sayımı yapılmasını talep ediyorsunuz. Fakat Kuzey Makedonya yönetimi de anlaşılan orada Türk nüfusunun güçlenmesini, sayılarınızın çok olmasını istemiyorlar.
İstemiyorlar. Çünkü bu sayımda aslında şunu da söylemekte fayda vardır. 2002 senesinden sonra 2011 senesinde tekrar sayımlar Makedonya'da yapıldı. Daha doğrusu yapılmaya başlandı. Farklı burada. Türkiye'de sayım farklı, burada farklı. Burada 15 gün ile 1 ay arasında yapılır.
Evet.
2001 Ekim ile 15 Ekim 2011 tarihinde sayımlar Makedonya'da yapılmasına başlandı. 9 gün sürdü. 9 gün süren sayımlarda bizim o dönem o sayım komisyonu üyemiz, şu anda Anayasa Mahkemesi Başkanı Türk Sahli Murat, izlerdi konuyu ve o dönemde biz seferber olduk bütün halk olarak. 9 gün içerisinde Makedonya'da orantı olarak Türk halkı 9'un üstünde çıktığından dolayı sayımlar iptal edildi. Yani komisyon, düşünün, 16 kişilik bir komisyonda çoğunluk istifa eder ve komisyon feshedilir ve sayımlar iptal edilir. Fakat 9 gün içerisinde o dönem 2011'de resmi atık olmayan, yarıda bırakılan sayımlar 9 gün içerisinde bu şeyin, komisyonun ve Devlet İstatistik Kurumu'nun beklediği tablo olmayınca, bu benim şahsi görüşüm değil, bunu sonra analiz eden bilimler adamları da aynı konuda açıklamalar yaptı. Beklemedikleri için ve özellikle Türk milleti, Türk toplumu, Türk insanı var olan o 2002 yılında 3.85'i 9 gün içerisinde 9'un üzerinde, %9'un üzerinde çıkmasıyla birlikte sayımlar iptal edildi. Sayımlar yoktu. Biz de şu anda bütün meselemiz, yani böyle çalışmamız, öyle bir kampanya şeklinde bir başka kültürlere, bir başka milletlere, bir başka örf adetlere gasp etmek, o örf adetlere, bizim kendi örf adetlerimizi beğendirmek diye bir şeyimiz yok. Biz sadece Türk olan insanını kayıtlanmasında imkan sağlamak ve kayıtlanan Türk insanını neticelerde reel yansıtmak istiyoruz. Ne bir artı ne bir eksi. Hiçbir yerde gözümüz yok. Kendi insanımızdan mada hiçbir yerde gözümüz yok.
Sayın İbrahim, süremizin de sonuna geliyoruz. Ülke dışında şimdi, bulunan Kuzey Makedonya Türkleri de nüfus sayımına iştirak edebilecekler mi?
Şimdi şu anda bu defa sayım biraz farklı şekilde. Makedonya vatandaşı olarak, fakat Makedonya'da yaşamayan, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlar sayım yapabilir. Aldığımız resmi rakamlara göre 250 bin Makedonya vatandaşı yurt dışındadır. Fakat özellikle hem sizlerden hem de bu yayından, Hayatın Sesleri yayınından bir isteğimiz vardır.
Tabii ki, buyurun.
Türkiye'de yaşayan Makedonya vatandaşı burada iş ile gitmiş olabilir, evlilik ile, öğrenci ile, herhangi bir husus ile Türkiye'de yaşayan Makedonya vatandaşı olan da 6000'e yakın insanımız vardır. Bu insanların kayıt yapabilmesi için sistem açıktır. Bu sistem 1 Mart'tan başlamıştır. Ta 30 Eylül'e kadar açık kalacaktır. Yani sayımlar iptal edildi fakat sistem kapanmadı.
Yurt peki dışında, nereden kaydolabilirler?
Sets.gov.mk yani bu hep açıktır bu site. Oradan kayıt yapabilir.
Tamam.
Bugüne kadar Türkiye'de yaşayan Makedonya vatandaşı 1531 kişi kaydını yapmıştır. Fakat 6000'e olduğuna bakar isek kayıt biraz yavaş gider. Fakat bu süre belli biraz ertelediğinde yani zaman süresi genişlendiğinde daha faydalı olacaktır. Yani biz bir şekilde iyi geldi bu iptal edilme sayımları. Bu 1531 günümüze kadar yazılanları, kayıt yapanları lütfen herkes Makedonya vatandaşı olan Türkiye'de kayıtını internet üzerinden yapmalarını istirham ediyoruz.
Bu nüfus peki, çok buradan önemli. Da duyurmuş olalım. Süremizin bu sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Çok teşekkür edersin. Bu nüfus önemlidir. Bir sensiz bir eksik kalmayalım. Herkes sayımda kayıtını yapmasını istiyoruz.
Evet.
Saygılar tüm anavatanımıza, tüm dünyasına saygılar, hürmetler efendim.
Çok teşekkürler. Bizler de buradan TRT'den Hayatın Sesleri programından Kuzey Makedonya'da yapılacak nüfus sayımının orada yaşayan soydaşlarımıza, vatandaşlara hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyoruz. Çok teşekkürler, çok sağ olun.
Biz teşekkür ederiz. Selamlar, saygılar.
Sağolunuz, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Eski Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği Başkanı, Abdülhakim Hikmet Doğan Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Sayın Tahsin İbrahim konuğumuzdu. Kendisiyle Kuzey Makedonya'da yapılacak nüfus sayımı üzerine söyleşi gerçekleştirdik. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Göç Yolları 60. Yıl Özel.
Hayatın Sesleri Göç Yolları 60. Yıl Özel köşemizde devam ediyor. Efendim, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı ve İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver telefon attığımızda. Sayın Ünver, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler hocam, biz de iyi günler, iyi haftalar diliyoruz. Yine bu hafta sizinle buluştuk. Geçen hafta sizinle konuk işçilik ve entegrasyonu, şiddet eylemlerini ve ötekileştirmeyi konuşmuştuk. Fakat vaktimiz yetmemişti. Bu hafta aynı konu üzerinden sizinle konuşmaya devam edeceğiz inşallah.
Evet. Şimdi bu entegrasyon konusu öyle bir haftada, kısa bir programda ele alınacak
kadar
basit değil, çok derinliği olan. Çok boyutlu bir konu. Çünkü aslında üzerinde çok mutabakat sağlanmış, uzlaşı sağlanmış bir konu değil. Yani bunu ileri sürenlerle buna muhatap olanların aslında anladıkları entegrasyon farklı olabiliyor. Dolayısıyla bir türlü işte bu konuda bir uzlaşıya gidilemedi. Herkes farklı bir şekilde anladığı için ve farklı düşünceleri dayatmaya kalktığı için de bugüne gelindi ve aslında şöyle geriye baktığımız vakit aslında Türk vatandaşlarımız, Türk işçileri ve aileleri açısından geriye baktığımız vakit aslında herhangi bir sorunlarının olmadığı ortada. Yani entegrasyon diye bir sorunları yok. Fakat bu sorunu sürekli telaffuz eden, sürekli çoğunluk toplumuna işte azınlıkta olan Türklerin, yabancıların entegre olmasını talep eden, ki bu nasıl bir entegrasyon, bu konuda da aslında bir anlayış farklılığı var. Ev sahibi toplum ve onun yöneticileri diyelim. Şimdi ev sahipliği konusu da ayrı bir tartışma konusu. Yani bizim vatandaşlarımız işte 60 yıldan beri Almanya'dalar. Daha sürelerle olmakla birlikte Fransa'dalar, Hollanda'dalar, Avusturya'dalar, İsviçre'deler, ondan sonra kuzey ülkelerindeler. Yani aslında Avrupa'da 6 milyondan fazla bir Türk kitlesi var.
Hatta 7 milyona ulaşan bir Avrupa Türk topluluğumuz var, değil mi?
Evet, yani bu çok ciddi bir rakam. Şimdi böyle aradan bu kadar sene geçtikten sonra hala entegrasyon falan diye tartışmak da aslında manasız oluyor. Çünkü zaten eğer entegre olmamış idiyseler bugüne gelemezdik. Yani şöyle gelemezdik, toplumun her kesiminde Türklere rastlamak mümkün. Akademik dünyada, iş dünyasında, sporda yani... akla gelebilecek her kesimde bakıyorsunuz son derece başarılı ve işte birilerinin arzu ettiği şekilde entegre olan Türkler var. Demek ki bir entegrasyon sorunu esas itibariyle yok. Şimdi her iki tarafın da bu entegrasyondan ne anladığını, bu kavramdan ne anladığını biraz tartışmakta yarar görüyorum ben bugün. Şimdi çoğunluk toplumu işte özellikle kültürel farklılık üzerinden Bu azınlıkta kalmış olan göçmenlerin kendisine uyum sağlamasını aslında talep ediyor. Bu uyum derken yalnız bu da çok zararsız bir kavram değil. Bunun bir sonraki adımı da zaten asimilasyon, yani kendi kimliğinden vazgeçerek o çoğunluk toplumun içinde erime. Şimdi bunun aslında yapılabilir olduğu konusu da çok tartışmalı. Geçen hafta buna kısaca değinmiştim. Yani sosyolojik olarak da çok mümkün görülmüyor. Yani bugüne kadar çok yaşanmış değil. Dinsel farklılık olmadığı hallerde bile dönüp dolaşıp yine eski aidiyetleri, eski kimlikleri bu göçmenlerin mesele edilebiliyor yahut da en azından değinilebiliyor buna. Yani gurur havzasına gelen vaktiyle bundan işte 19. yüzyılda kömür havzasında, kömür ocaklarında çalışmak üzere gelen Katolik Polonyalıları düşünelim yani. Onların hala soyadlarını muhafaza ettikleri ve işte tamamen Almanlaştıklarını söylemek de çok zor. Şimdi demek ki bu böyle bir asimilasyon arzu edilen veyahut da tasavvur edilen bir asimilasyon olmuyor. Şimdi gelelim entegrasyona. Genellikle göz ardı ediyor bu entegrasyon mühendisliği yapanlar. Bir kere gelişmiş sanayi toplumlarında, hatta sanayi ötesi, sanayi sonrası toplumlarda iş bölümü haliyle bu toplumların önemli özelliklerinden bir tanesi. İş bölümünün bu denli yaygın olduğu ve toplumsal gelişmeyi de etkilediği, toplumun aslında içindeki rolleri dağıttığı bir sistemde kimi hangi gruba, hangi işte topluluk efendim toplumuna ya da çoğunluk toplumuna entegre edeceksiniz. Burası tartışmalı. Yani bir geçen hafta da kısaca değinmiştim. Bir kent toplumunda entegrasyon aslında o söyledikleri manada olmuyor bir kere her şeyden önce. Yani şöyle biraz daha basite indirgeyerek söyleyeyim. Doktor doktorla, efendim işte işçi işçiyle ancak birbirine uyum sağlayabilir. Ama siz bundan hiç şey etmiyorsunuz, bahsetmiyorsunuz. Diyorsunuz ki Türkler, Müslümanlar, efendim bunların işte aidiyetleri, bunların kimlikleri bellidir. Bu kimliklerinden vazgeçsinler, bu toplumun içerisine gelsinler ve buraya entegre olsunlar. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yani dünyada örneği de yok. Yani belki Türk doktor kendisi gibi bir doktorla iyi ilişkiler içerisinde olabilir. Onunla görüşür, konuşur, onun gibi davranabilir, denebilir. Ama yani bu genellikle alt katmanlara indikçe zaten çok da mümkün olmuyor. Yani Türk işçisinin Alman işçisiyle iş yerinin dışında fazla alakası da olmadı güne kadar falan. Şimdi hal böyleyken bunda ısrar etmek, bu şekilde bir modelden yola çıkarak ısrarcı olmanın da bir faydası olmadı bugüne kadar göründü. Ne diyorlar o zaman? Diyorlar ki siz bir an evvel şu kültürel aidiyetinizden, kültürel kimliğinizden vazgeçin. Hatta dininizden de vazgeçin neredeyse. Yani onu da açık açık söyleyemiyorlar tabii. Artık biraz tabii artık o kadar da antidemokratik olmak istemiyorlar. Görünürde en azından. Ve gelin işte tamam bizim gibi yaşayın, bizim gibi olun. Yani sabahları sucuklu yumurta yemeyin, domuz pastırması yiyin falan. Böyle bir yanlış, işte olması mümkün olmayan efendim, işte bir modeli böyle dayatma çabası içindeler. Bu tabii olmadı bugüne kadar. Ha bu arada entegrasyon, hani bizim anladığımız anlamıyla entegrasyon oldu mu? O oldu tabii. Yani olmasaydı bu kadar doktor, bu kadar mühendis, bu kadar bilim insanı, bu kadar iyi sporcu, bu kadar bilmem işte başarılı iş hayatında başarılı iş adamı olmazdı. Demek
tabii
ki
yetişmezdi.
Yani o ülkenin hangi ülkede yaşıyorlarsa vatandaşlarımız kanunlarına, normlarına, örf ve adetlerine riayet etmek suretiyle zaten o toplumun içerisinde temayüz etmişlerdir. Başarılı olmuşlardır. Ve o ülkelerin, o toplumların kalkınmasına ciddi katkıda bulunmuşlardır. Yani hep dönüp dolaşıp işte Profesör Uğur Şahin'le eşi Doktor Özlem Türeci'yi hatırlatıyoruz yani. Hı hı. Bugün eğer Nobel'e aday hale gelmişlerse o içinde yaşadıkları toplumun kendilerine sunduğu imkanları iyi kullanmalarından olmuştur. Ha o zaman bizim anladığımıza tekrar geçelim. Yani entegrasyonumuzu nasıl anlamak istiyoruz? Eşit haklar, eşit fırsatlar, eşit imkanlar yaratmak suretiyle insanların diliyle, diniyle, kültürüyle, giyimiyle, kuşamıyla falan uğraşmaktansa kültürcü bir farklılık yaratma, ötekileştirme konseptinden vazgeçmek suretiyle çok daha başarılı ve barışçı bir toplumu aslında bir bütün olarak görmeniz mümkün olacaktır. Yoksa ayrışma üzerine, ötekileştirme üzerine bina ettiğiniz o kültürcü yaklaşım sonunda işte çok başarı getirmeyecek ve olmamıştır da. Bu en fazla şöyle bir sonuç getirdi. Popülizm arttı, ırkçılık arttı. Ondan sonra söylendikçe, bahsedildikçe bu şekilde bir entegrasyon, efendim işte farklılık üzerine bina edilen bir konsept. Bu sefer işte malum çevrelerin, o işte neonazilerin falan, işte ya da orta sınıf, aslında Alman orta sınıfının ve diğer ülkelerde orta sınıfın o işte eldeki pastanın paylaşılmasında kendilerinin bir zarara uğrayacağı noktasından hareketle giderek daha aşırı milliyetçi, sağcı, hatta ırkçı işte akımlara yönelmelerine yol açtı. Tabii bunun sonunda da yine ırkçı şiddet yani. Dolayısıyla bu anlamsız ve başarı getirmeyecek, aslında işte şeysi olmayan, tabanı olmayan entegrasyon mühendisliğinden aslında bir an evvel vazgeçilmesi lazım. Çünkü yok bir manası. Evet. Gerçekten bir manası yok. Bu arada tabii şunu da bilmiyorum, vaktimiz var herhalde.
Var.
Bu çok kültürlülük kavramıyla da yakından ilişkili. Şimdi entegrasyon isteyenlerin büyük bir kısmı aslında bu çok kültürlülüğü de istemeyenler. Yani bir çoğunluk toplumu içerisinde erisinler, işte kendi kültürlerinden vazgeçsinler diyenler. Diğerleri de, o da bir başka uç esas itibariyle, efendim çok kültürlü bir toplum olarak işte varlıklarını sürdürsünler. Bu bize renklilik katar falan. Kısmen doğrudur. Ama yine dönüp dolaşıp kültür üzerinden bir tahlil yapıyorsunuz. Öyle bir çözümlemeye gidiyorsunuz. Yani kültürel farklılık üzerinden. Yani ben diyorum ki önemli olan insanların eşit haklara, eşit fırsatlara, eşit imkanlara kavuşmasıdır. Bunların inançları, davranış biçimleri, yedikleri, içtikleri, giyimleri, kuşamları sizi çok alakadar etmesin. Neticede şu var, yani bütün mesele o toplumun içerisinde eşit yurttaş olarak, yani ille de vatandaş olması gerekmiyor, uyruklarını değiştirmiş olmaları gerekmiyor, zaman içerisinde o da oluyor aynı zamanda. Yani her ne kadar engellemeyle çalışsalar mesela çifte vatandaşlığı falan, ama bazı ülkelerde bu serbest falan. Yani işte o ülkeye karşı da sadakatini muhafaza eden insanlar. Aksini düşünmek de gerekmiyor esas itibariyle. Ama işte bunu özellikle siyasal istismar konusu yapmayı da çok seviyorlar maalesef. O siyasal istismarı en son yapanlardan biri de Fransa Cumhurbaşkanı Macron oldu. İşte Fransa'daki seçimlere Türkiye'nin müdahalesi olacaktır. Neyin üzerinden? Camiler üzerinden. Şimdi tamamen manasız. Böyle bir davranış biçimi Türkiye hiçbir zaman hiçbir ülkeye karşı göstermedi. Dolayısıyla işte bu da tabii o ülkede yaşayan Türklere ve Müslümanlara karşı bir tepki oluşmasına neden olabiliyor. Bu politikacılar da genellikle söylemlerinde hiç buna dikkat etmiyorlar. Ve maalesef ırkçı şiddete varan bir takım trajik olaylarla karşı karşıya kaldık bugüne kadar. Evet. Şimdi onun için aslında tabii çok görev düşüyor her iki tarafa da. Yani hem bizim vatandaşlarımıza, hem de Alman, Fransız kamuoyuna ve politikacılarına falan diyelim. Yani kabul eden ülkelerin yetkililerine. Mümkün olduğu kadar kısa süre içerisinde artık bu bugüne kadar bir sonuç getirmeyen entegrasyon konseptini dillendirmekten vazgeçmeleri gerekiyor. Bu demek değil ki o bizim vatandaşlarımız veya diğer yabancılar bulundukları ülkelerde işte uyum içinde kanunlara riayet ederek o ülkelerin normlarına, örflerine, adetlerine riayet ederek yaşamasınlar. Tabii ki öyle olacaklar. Yani başkası beklenemez. Zaten yani eğer çizgi dışına çıkarsanız zaten o ülkede fazla barınmanız da mümkün olmayabilir yani neticede. Ve buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bizim vatandaşlarımızın gerçekten bu konuda çok duyarlı olduğunu biliyorum ben. Yani yıllarca takip ettim. İçinde yaşadıkları ülkelerin ne devletlerine karşı, ne toplumlarına karşı herhangi bir husumet, herhangi bir tepkisellik yaşamadıkları ortada. Ki Bu arada tabii birçok da kötü muamelelerle de karşılaşıyorlar, karşılaştılar. Irkçı muamelelerle, ayrıştırıcı, ayrımcı muamelelerle de karşılaşıyorlar ve karşılaştılar geçmişte de. Ona rağmen gayet uyumlu bir şekilde ağırbaşlı bir yaşam sürdürüyorlar. Yani bunu görmek lazım. Ha, bir takım suç oranları vardır. O suç oranları nispeten düşüktür Türkler arasında. Belli suçlar var, evet. Ama bu da tamamen spesifik olarak bulundukları katmanın, toplumsal katmanın çıtlarına benzer durumdadır. Yani o da sosyolojik bir olay. Bunu da tabii karşılamak lazım. Ve içinde yaşadıkları ülkenin ortamında aslında suça itilmişlerdir. Onu da o şekilde düşünmek lazım. Bunu da tutup bir etnik şey haline getirmek, bir özellik, yani belli suçlara karışmış olan etnik bir özellik olduğunu ileri sürmek son derece haksız bir davranış olur. Bilim dışı bir davranış olur. Evet. Sonuç olarak yani ben bugüne kadarki performansımızdan şikayetçi değilim. Bugüne kadarki performansımızı aslında Türkiye'de de iyi tanıtmak lazım. Yani sadece belli kişiler veya olaylar üzerinden değil, genel olarak bir bütün olarak Türk işçileri, işte Türk insanları hangi sahada faalseler, çalıştıkları her alanda, yaşadıkları her kesimde mümkün olduğunca aslında uyum sağlamışlardır. Ve bu arada da kendilerinin tabii fevkalade önemli bir özelliği var. O bakımdan da hep bir teşekkür olmamız lazım. Türkiye'ye olan bağlılıklarını kaybetmemişlerdir. Yani Türkiye'ye olan bağlılıkları onlar için çok önemli bir değerdir, bir kültür hazinesidir. O hazineden de her zaman yararlanmışlardır ve hatta belki de beraberlerinde götürdükleri bu kültürel değerler sayesinde de içinde yaşadıkları toplumlarda daha başarılı olmuşlardır demek istiyorum açıkçası. Evet.
Çok teşekkür ederim hocam. Konuşmanızın bir yerinde neonazilerden bahsettiniz. Evet. Ben konuşma çok güzel gidiyor diye bölmek istemedim. Evet. TRT1'in çok izlenen yeni bir dizisi var, Teşkilat. İzlediniz mi, evet, duydunuz mu bilmiyorum.
Evet.
Orada
evet,
da biliyorum. İlk bölümde ve sonraki bölümlerde de bazı sahneler Almanya'da Berlin'de geçiyor. Evet. Başrol oyuncusu Berlin'de doğuyor ve ailesi neonazilerin saldırısı sonucu hayatlarını kaybediyorlar. Bu evet. Aslında çok ilginç bir gerçeği ifade ediyor, gözler önüne seriyor. Şimdi baktığımız zaman Avrupa'da İslamofobi, Türkiye-fobi, ırkçılık, ayrımcılık bunların evet. çok yükseldiğini görüyoruz. Hele ki son zamanlarda. Bu dizilerde bunları yeterince göz önüne koyuyor ama görebilene.
Vallahi tabii şimdi ben aslında bu konuda şikayetçiyim şundan dolayı. Bizim vatandaşlarımızla ilgili Türkiye'nin sesi değil tabii yani diğer medya organları, bir tek Türkiye'nin sesi bu konuya eğiliyor. Diğer medya organlarımızın aslında yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili olarak esas itibariyle Türk kamuoyunu çok aydınlatıcı yayınlar geçmişte yaptıklarını söylemek mümkün değil. Evet. Yani bir işte TRT'nin 2011'de hazırlayıp 2018'de yayınladığı Göçle Giden Göçle Gelen belgeseli vardır. Televizyon belgeseli. Halen YouTube'da izleniyor ve ilgi de toplamaya devam ediyor. Bu tür 50. yıl münasebetiyle yapılmıştı. 60. yıl münasebetiyle, gerçi bu pandemi ortamında birçok şey yapmak zor ama bu konuya özellikle Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun eğilmiş olması nedeniyle özellikle teşekkür etmek istiyorum.
Çok
ve biraz daha iyi arttırmamızda yarar var. Türk kamuoyunun da dışarıdaki vatandaşlarımız, yurt dışındaki vatandaşlarımız biraz daha yakından tanımasında yarar var evet. diye düşünüyorum.
Çok yani, teşekkürler Sayın Hocam.
Uzak kaldık biraz. Evet.
Evet. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. İnşallah haftaya görüşmek üzere.
İnşallah. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
Hoşça kalın. İyi günler. Sevgili dinleyicilerimiz, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı ve İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver bizlerle birlikteydi. Efendim, bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.